أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz Kur'an'dan çözüm üretme faaliyetlerinin terk edilmesi başlığı altında olacaktır. Kur'an'dan çözüm üretme faaliyetleri terk edilince tabii bugün İslam alemi çok kötü bir duruma gelmiş. Kur'an'dan uzak bir hayat yaşar hale gelmiştir. Her derste hikmetle ilgili ayetleri okuyoruz. Bugün de biraz daha farklı olarak şey yapacağız. Yine sıklıkla okuduğumuz ayetlerden bir tanesi, Allah-u Teala'nın bütün nebilere, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap ve hikmet indirdiği şeklindedir. İşte Ali İmran 81. ayette ne diyor Allah? وَإِذَا خَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّنْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ sonra yanınızdan olanı tasdik eden bir Resul gelirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ onu ona kesinlikle inanacaksınız. Onların yanında olan nedir? Kitap ve hikmettir. Gelen nebi de ne yapacak? O kitabı ve hikmeti tasdik edecek. O zaman kitap ve hikmetten haberi olmayan bir tek nebi olmadığına göre hikmet de o kitabın içerisinde yer aldığı için işte ilgili ayetleri sürekli okuyoruz. Her nebinin kitabında hikmetin bulunması, yani o kitaptan doğru çözüm üretme sisteminin bulunması sebebiyle bundan haberi olmayan hiç kimse yok. Ve bu son derece önemli. Bunun kıyamete kadar devam etmesi gerekiyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olduğu için yani son güne kadar bu hikmet faaliyetleri mutlaka devam etmeli. Ama maalesef görüyoruz ki hikmet faaliyet diye bir şey yok. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Mekke'de Kabe'yi yeniden yapıyor. Eski temeller üzerine yapıyor. Yaptıktan sonra işte İsmail Aleyhisselam'ı ve annesini oraya yerleştiriyor. Sonra da tabii onun soyundan gelecek olanlar da var. Mekke'de yeni bir hayat oluşuyor. Mekke için bir dua yapıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, bunların içerisinden bir Resul çıkar. Kendilerinden bir Resul çıkar. Bir elçi. Onlara senin ayetlerini tilavet etsin. Yani bağlantılarıyla okusun. Şu ayet, şu ayetle ilgili şu bağlantılı ayetlerdir. Onları birleştirdiğiniz zaman bir çözüm üretilecek. Bakın bağlantılarıyla birlikte bunlara okusun. Demek ki o sadece kendinde kalmayacak. İnsanlara da anlatacak. Peki وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ onları kitabı ve hikmet, onlara kitabı ve hikmeti öğreterek bunu yapsın. Peki onlara kitabı öğretecek Resul. Hikmeti nasıl öğretecek? O zaman o Resul'ün temel görevi ne? Kitabı ve hikmeti öğretmek. Ve yüzekkihim onları geliştirsin. Kitabı ve hikmeti öğretmediğin zaman gelişemezsiniz. Çünkü problemlerinize çözüm bulamazsınız. Her dersimizde İslam aleminin hikmetten uzaklaşmasının ne kadar kötü olduğunu burada örnekleriyle anlatıyoruz. İnneke entel azizul hakim. Çünkü aziz olan, üstün güce sahip olan, bütün kararlar doğru olan sensin diye İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duası Bakara suresinin 129. ayetinde. Aynı surenin 151. ayetinde de Allah-u Teala şöyle diyor. Diyor ki kema erselna fikum rasulen minkum. Nitekim içinizde sizden bir rasul gönderdik. Yetlu aleykum ayatina, size bizim ayetlerimizi tilavet ediyor. Bağlantılarıyla birlikte. Bir ayet okuyor, bak bu ayeti açıklayan şu ayette var. Bağlantılarıyla birlikte okuyor. Ve yuallimukumul kitabı vel hikme ve yüzekkikum, sizi geliştiriyor. Ve yuallimukumul kitabı vel hikme, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmiş. Tek başına kitap değil. Öğretmiş. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, sizin daha önce bilmediğinizi size öğretiyor. Bunu anlatan iki ayet daha var Ali İmran suresinde ve Cuma suresinde. Toplam dört ayette, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitap ve hikmeti öğretme meselesi var. Başka ayetlerde de buna işaretler var. Peki Muhammed aleyhisselamın en temel görevi neymiş? Kitabı ve hikmeti öğretmek, değil mi? Bu hikmet o kadar önemlidir ki Allah-u Teala'nın anasının rahminden doğduğu ilk gün konuşma yeteneği verdiği, ana rahmindeyken ona öğretmiş olduğu şeyi anlattığı şeyde de aynı durum var. Kitap ve hikmet. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam Allah-u Teala'nın ona bizim ruhumuzdan üfledik diyor. Ana rahmindeyken. Ana rahminde kendisine ruh üflenmeyen hiçbir insan yoktur. O zaman İsa aleyhisselam'a üflenen ruh ne? Ruh Allah-u Teala'nın bütün bilgisidir. İnsana üflenen ruh da o bilgiyi kullanma kapasitesidir. Ve kederke vahayne eyleyke ruhen min emrine. Nitekim sana emrimizden bir ruh vahyettik. Ne olmuş oluyor? Yani o Allah-u Teala'nın bilgisini, o bilginin bir kısmını Cenab-ı Hak yani bütün nebilerine şey yapmıştır. Yoksa Allah'ın bilgisi denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadarı daha olsa mümkün değil Allah'ın bilgisinin bitmesi. Şimdi Allah-u Teala ana rahmindeyken İsa aleyhisselama ruhundan üflediğini söylüyor. Ona üflenen ruhun ne olduğunu da Ali İmran suresinin bir ayetinden öğreniyoruz. O istersen o ayeti bir oku.
48. ayet ve yuallimuhul kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil.
Yok istersen. Evet.
Kalet Rabbi enna yekunili veledun velem yemsesni beşer. Kale kezalikillahu yahrugu ma yeşa iza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun.
Bu ayetten önce şey var işte, melekler geliyor şeye, Meryem validemize evet. Diyor ki işte senin oğlun İsa diye birisi olacak. Allah katında değerli. Dünyada da ahirette de itibarlı birisi olacak. Öyle özelliklerini anlatıyor.
İnne Allah'a yübeşirki bir kelimeti min diyor.
Kendisinden bir kelimeyle evet. Allah seni şey yapıyor. Yani Allah'ın ol emriyle senin rahminde evet. Oluşacak. O da diyor ki bak o da ol emri bir kelimetin kendisinden bir kelimeyle.
Evet.
O da diyor ki ne diyor ya Rabbi diyor.
Bana bir beşer dokunmadı.
Ya bana hiçbir erkek eli değmedi ki. Benim nasıl çocuğum olur? Tabi gelen meleklerle konuşuyor. Meryem validemiz. Allah-u Teala da işte bu böyle. اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُلْ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Emir verdim, bitti. Allah ol dedi mi olur. İşte İsa aleyhisselamın Allah'ın kelimesi olması, bir baba olmadan Allah'ın emriyle Meryem'in rahminde oluşmasından dolayıdır. Tıpkı Adem aleyhisselam gibi. Peki, orada da bir şey söylüyor Allah-u Teala. O ayeti bir oku sen.
Aynı ayet.
Tamam, bu iki ayet istersen peş peşe oku.
Ve yuallimuhu el kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil.
Ya işte bu, Rabbim benim çocuğum nerede olacak diye itibaren istersen okuyabilirsin. Hı. Ya da oradan okuyabilirsin.
Yani işte kalet Rabbi enna yekunili veledun velem yemsesini beşer. Diyor ki Allah'ım bana bir erkek dokunmadığı halde nasıl bir çocuğum olabilir? Kale kezalikillahu yahlugu ma yeşâ. Allah-u Teala diyor ki işte öyle. Allah tercihine uygun bir şekilde bunu yaratıyor. İzâ kadâ emran fe innemâ yekûlü lehu kün feyekûn. Allah herhangi bir şeyin kararını verdiğinde, onun oluşumu için kararını verdiğinde artık o oluşum süreci başlar ve olmaya o devam eder.
O ayetten önce de daha çocukken de konuşacak diyor değil mi?
En başında ve yükellimün nâse fil mehdi ve kehlâ ve minâ sâliyân. Ondan sonra Allah-u Teala ve yuallimuhu el kitâbe vel hikmete ve tevratı vel incil. Ona kitabı, hikmeti, tevratı ve incili öğretecek.
Evet. Nerede öğretecek? Çünkü doğduğu zaman ne diyor İsa aleyhisselam ve allemenil kitâbe vel hikmete ve tevratı vel incil. Bunu da söylüyor. Yani yeni daha doğmuş. Hani Meryem validemiz şey yapıyor.
Ona sorun diyor.
Daha yeni doğum yapmış diyorlar ki Meryem ya sen nasıl oluyor? Bekar bir kızsın. Sen ne oluyor? Nelerle meşgul musun? Bir de çocuk doğurmuşsun. Ona sorun diyor. Ben 3 gün konuşmayacağım diyor. Ona sorun diyor. Ya bir çocuk konuşur mu? Öyle şey mi olur? Dedikleri zaman konuşmaya başlıyor.
İnni Abdullah diyor. Heh. Ben Allah'ın kuluyum.
Hangi şeyde?
Meryem 30.
Meryem 30 evet.
El kitabe ve cealeni nebiyen. Allah bana kitabı verdi ve beni nebi kıldı. Bunu yeni doğan bir çocuk söylüyor.
Yeni doğan bir çocuk söylüyor evet.
Ve cealeni mübareken eynemâ künt. Her nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Ve ayrıca ve efsani bis salati ve zekati madumtu hayya, yaşadığım sürece bana namazı kılma ve zekatı verme görevi yükledi.
Verme görevi yükledi. Evet. Şimdi ve Allahü Teala ana rahmindeyken hikmet öğretiyor. Yani hikmet o kadar önemli şey ki bütün nebilerine öğretmiş Allah, o nebiler de ümmetlerine öğretmişler hikmeti. Hikmeti öğrendiğiniz zaman Kur'an'dan da çözüm üretebiliyorsunuz, tabiattan da çözüm üretebiliyorsunuz ve bilimin olmazsa olmazı hikmet. Hikmet demek doğru sonuca ulaşmak, doğru çözüm üretmek demektir, doğru hüküm üretmek demektir. Peki şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine hikmeti öğretmemiş olma ihtimali var mı? Bakın 4 tane ayette bundan bahsediliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmesinden bahsediliyor. Ama İslam aleminde hikmet öğretimi tamamen terk edilmiş, hikmetin ne olduğunu bilen bir tek alim, bunu doğru bir şekilde tarif eden bir tek tefsir, bir tek kitap bulamazsınız. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı biz de bunu bulamazdık. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Kur'an-ı Kerim'den bunu bulmak nasip oldu. İşte Fatih Hoca'nın da bu konuda müstakil çalışmaları var. İnşallah yeni çalışması da yakında çıkar. Evet, böyle bir şey mümkün değil yani. Peki Allah'ın Resulü insanlara hikmeti öğretti ise nasıl öğretti? Ama ondan önce istersen Fatih Hoca hikmetin bilinmediğine dair İslam ansiklopedisinden hikmet maddesini bir oku. Yani bakın bu ansiklopedisi gerçekten mevcut, yani İslam aleminde mevcut bilimi derleyip toparlayan ve bize ulaştıran çok değerli bir çalışmasıdır. Çalışmadır. Yani Diyanet Vakfı'nın İslam ansiklopedisi çok değerli bir çalışmadır. Siz burada İslam aleminin hikmet karşısındaki durumuna bir bakın.
Evet, burada zaten madde başlarken din ve felsefe alanında kullanılan geniş kapsamlı bir terim diyor. Dini anlamdaki kullanımlarına da daha çok sözlüklerdeki anlamları veriyor. İşte bilgide isabet etme gibi bu anlamı veriyor. Ondan sonra hemen şeye geçiyor. Felsefe alanında bilgelik, yani insanda oluşan farklı bir yapıyı, felsefi bir tarzı ifade eden bir şeyi kavrama geçiyor. Ondan sonra bütün İslam felsefesinde işte Farabi'de, İbn Sina'da, şunda bunda, bütün onların hikmet anlayışıyla alakalı şeyleri yazıyor. Yoksa hani Kur'an-ı Kerim'den hareketle bir çözüm üretme. Ha, belki şunu söyleyebiliriz burada. Fıkıh usulünde hikmeti de almış burada. Fıkıh usulündeki hikmeti de şöyle almış. Diyor ki asıl olan, yani müstakil, her zaman tespiti kolay olan şey fıkıh usulünde, hükümde illettir. Hikmet bilinemez. Bilinemeyeceği için, elle tutulamayacağı için, çerçevesi çizilemeyeceği için de hikmete göre hüküm verilemez deniyor.
Yüzde yüz zıt bir nokta. Evet. Ve bunun adına da fıkıh deniyor. Yani İslam hukuku deniyor. İbadetleri onlar belirliyor, nasıl yapılacağını. Sosyal hayat onlar belirliyor. Uluslararası ilişkiler onlar belirliyor. Ve bu insanlar hikmetin anlaşılamayacak bir şey olduğunu. Halk arasında da öyledir. Anlayamadığın zaman ya bunda bir hikmet vardır der geçersin.
Hikmetinden sual olunmaz.
Hikmetinden sual olunmaz denir. Yani halbuki hikmet doğru hüküm. Öğretilen bir şeydir. Öğretilen bir şeydir. Bütün nebiler ümmetlerini öğretmiş. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam da kitap, kendisine kitap ve hikmet indirilen, kitap ve hikmeti öğretmiş olan bir kişi olduğu için dua ederken ya Rabbi bunlardan bir Resul çıkar. Bunlara senin ayetlerini tilavet etsin diyor. Ve maalesef tilavet kelimesi de, tertil kelimesi de bugün İslam aleminde bilinen kelimeler değildir ve Kur'an, en önemli Kur'an kavramı bilinmez. O bilinmiyor. Ve maalesef yani bir tek bulamazsınız, yani Kur'an kavramını doğru anlayan bir tek şeyi bulamazsınız. Ya mesela şimdi şeyde İsra suresinde Allah-u Teala şöyle diyor. Sen bu konularda çalışmışsındır. Sen şey yapabilirsin. Mesela bu İsra suresinin 106. ayetinde diyor ki ve Kur'anen faraknahu litakra'ahu alennasi ala mukthin ve nezzelnahu tenzila. Bakalım Diyanet nasıl mani vermiş. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye, dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Allah bak Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayırdık. Nerede var o ayet kelimesi? Bakın okuyorum bak. Ve Kur'anen feraknahu. Onu Kur'anlar halinde ayırdı. Neyse onu da şeyden, Fatih Hoca'dan dinleyelim. Nasıl olsa bu konuda çok çalıştık.
Evet. Hocam siz derse başlarken denizdiniz ki Hazreti Muhammed'in hikmeti öğretmemesine imkan var mı? Dört ayette Allah-u Teala bu görevi vermiş. Peki öğretmemiş olabilir mi? Şimdi gerçekten hani bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın otoritesi öyle ilahi bir otoritedir ki ona vahiy gelmeye, hatta gelmeden önce yani çocukluğundan başlıyor, göğsü yarılıyor, şu oluyor, harikulade olaylar görüyor, şu yani yetiştiriliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ve neredeyse hani Muhammed Aleyhisselam şey aşamasına giriyor 40 yaşına geldiğinde, ya işte ben 40'ıma geldim, kendimi bildim bileli harikulade olaylar yaşıyorum, bir türlü Cebrail gelmedi, nerede kaldı dercesine Muhammed Aleyhisselam'ı baştan itibaren hikayelerle anlatıyorlar. Oysa Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında bu tecrübeyi ilk yaşadığında olanı biteni kafasında oturtamıyor uzunca bir süre. İnan ayetlerde biz bunu görüyoruz. Şimdi peki bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldikten sonra Muhammed Aleyhisselam bir nevi ne oluyor? Bütün her şeyi bilen, kendisine ne sorulursa sorulsun cevap verebilecek bir yapıya bürünmüş oluyor. Bizim geleneğimizde böyle. Oysa Kur'an-ı Kerim'de böyle değil. Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'a ilk ayetleri indirdiğinde onu öyle büyük, öyle zorlu bir işe sürüyor ki, hatta işte inna senulki aleyke kavlen sakıyla diyor. Yani biz sana çok ağır bir görev verdik. Yani birçok insanın altından kalkamayacağı zor bir görev. Peki Muhammed Aleyhisselam bu görevi nasıl yerine getirmiş? Daha ilk günden itibaren kendisine bir nevi ev ödevleri verilmiş. Ev ödevleri. İşte biz hep burada anlatıyoruz. Gece okumaları diyoruz. Tertil diyoruz. Peki bunlar ne? İlk ayete bakalım. İkra ile başlıyor. Şimdi öylesine büyük bir perspektiften başlıyor ki kendine bak, yaratılışına bak, etrafına bak. Şimdi bir insan için bundan daha büyük bir açılım olabilir mi? Yani Allah-u Teala kulu birden kevni ayetlerle yüz yüze getiriyor. Diyor ki bir bak etrafına. Evet, halak diyor.
Yaratan Rabbinin adıyla kıraatte bulun.
Evet, nasıl olacak bu? Kevni ayetlere dikkat çekiyor. Ondan sonra ilk inen ayetler ki hocam biraz önce tertil kelimesinden bahsetti.
İstersen şunu söyleyeyim de yani gülünç ama bir günümüzün fıkrası olsun. Peki şeye anlatılanlarında Cebrail Aleyhisselam şey getirdiği zaman vahiy getirdiği zaman ne diyormuş Muhammed Aleyhisselam'a? Oku diyormuş. O da ben okuma bilmem diyormuş. Yani şöyle bir kitap mı önüne uzattı ki oku diye. Hadi al şunu oku. Okuma bilmem.
Oysa ya. Neyi okuması gerektiğini ayetlerin devamında
ya
söylüyor.
Hayır yani böyle bir kitap mı uzattı ki şunu oku desin ya. Okuyacağı bir şey mi var? Bir belge mi getirmiş? Ben okuma bilmem. Ya böyle şey olur mu? Yani bir belge getirdiği yok ki Allah şunu oku desin. Evet.
Hocam şimdi bu ikinci ya da işte üçüncü inen ayetler arasında zikredilen Müzzemmil suresi ile alakalı ben o gecenin bölümleri ve orada yapılacak olan şeylerle alakalı tafsilatı size bırakacağım ama onun öncesinde ben orada emredilen tertil kelimesine bir dikkat çekmek istiyorum. Yani erken dönemde Muhammed Aleyhisselam'a gecenin hem de insanın günlük hayatındaki en uzun kısımlarından birisinin yani gecenin en uzun kısmında en az üçte biri, yarısı hatta yarısından daha fazlasında gece ayakta durup bir şeyler yapması emrediliyor. Ve o
ayakta durup derken şöyle dikilerek.
Tabii yani kalkıp kalkacak yani.
Yatağından kalkacak. Diyor ki orada
verattilil Kur'an'ı tertila ibaresi var. Kur'an'ı tertil et. Şimdi ne demek? Tertil kelimesi. O kadar önemli bir kavram ki tertil kelimesi. Hatta işte belki şeyi diyebiliriz. Yani bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emrettiği bir hayat tarzı gelişimin şartı tertil. Muhammed Aleyhisselam'a ilk etapta bu emri veriyor. Nedir? Kur'an'ı tertil etmek. Şimdi tertil kelimesine baktığımızda o kadar mucizevi bir kavram ki yani hakikaten bugün insanlığın önüne müthiş ufuklar açabilecek sadece Müslümanların değil. Şimdi kelimeye baktığımızda zaten Kur'an bunu doğruluyor. Sözlükler diyor ki tensiku şey'i yani bir şeydeki uyum, düzen, örtüşme, tertil, örtüşme. Şimdi peki örtüşme dediğimiz şey ne? Allah-u Teala diyor ki Kur'an'ı tertil et. Peki Kur'an'la nasıl bir örtüşme yapacak Muhammed Aleyhisselam? Bu tertil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki surede geçiyor. O da çok ilginç bir kullanım. Birisi Müzzemmil suresinde, diğeri de Furkan suresinde. Müzzemmil suresinde de hem fiil hem mastar hali ve rattilil Kur'an'a tertila geçiyor. Furkan suresinde de ve rattelnahu tertila olarak hem fiil hem de mastar haliyle geçiyor. İkisinde de. Yani kullanım tarzı çok ilginç. Müzzemmil suresinde Muhammed Aleyhisselam'a verilen bir emir olarak geçiyor. Yani Kur'an'ı tertil et. Kur'an'ı okuma tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Furkan suresinde ise Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indiriş tarzı olarak şey yapıyor. Yani verattennâhu tertilâ diyor Allah-u Teala. Biz Kur'an'ı tertil üzere indiriyoruz. Evet aynen öyle ve Muhammed Aleyhisselam'a da sen de tertil üzere bir okuma yap diyor. Şimdi dedim ki uyum. Peki ayetlerin ister okunan ayetler olsun ister Allah'ın indirdiği ayetler olsun uyumu dediğimizde ne olur? Ya, bu ayetlerin bir şeyle uyumu olacak. Hocam biraz önce bir ayet okudu. Tam da bu konunun merkezinde işte o ayet var aslında. O da İsra suresinin 106. ayet. ayetlerin ne ile uyum içerisinde olacağını da işte Allah-u Teala orada bize söylüyor. Evet tamam, tertil ayetlerin bir şeyle uyumu. Peki ne ile uyumu olacak o? Allah-u Teala o ayetleri bir şeyle uyum içerisinde indirmiş, bize de bir şeyle uyum içerisinde okumamızı emrediyor. İsra suresinde Rabbimiz ve Kur'anen feraknahu, yani biz o kitabı Kur'anlar şeklinde böldük. Niye? Neden böyle yaptın Allah'ım? Litakra'ehu alennasi ala müksin. İnsanlara müks üzere onu okuyasın diye. Şimdi ikinci bir anahtar kavram geldi. Müks üzere okumak ne demek? Müks. Bu da o kadar mucizevi bir kelime ki Kur'an-ı Kerim'de. Sözlükler diyorlar ki bunun için el ikametü mal intizar. Bir beklenti halinde olmak. Yani tam bir teyakkuz hali, ama bu teyakkuz halinin geri planında bir beklenti var. Ya bir şey arıyorsun. Bir beklenti üzere o teyakkuz halindesin. Peki ne olabilir bu? Ya zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala Kur'an'ı 20 küsur yılda indirmiş ve bakıldığında hep işte bir takım olaylar oluyor, sorular oluyor, şunlar oluyor ve ayetlerini o olaylarla ilişkilendirerek, bir soruyla ilişkilendirerek, ya birisi bir şey yapıyor, Allah-u Teala onunla alakalı bir ayet indiriyor. Ve böylelikle ayetleri neyle bağlantılıyor, neyle tertil etmiş oluyor? Olaylarla. Yani şimdi mesela Ayşe validemize bir ifk hadisesinde iftira atılmasaydı, bir kadına iftira atmayla alakalı ayetler Kur'an-ı Kerim'de olmayacak mıydı? Olacaktı. Ama Allah-u Teala bir olay bağlamında bunları ilişkilendiriyor, tertil ediyor. Ve 20 küsur yılda bu şekilde bağlantılarıyla ayetler inmiş oluyor. İşte Muhammed Aleyhisselam'a inen ayetleri olaylarla bağlantısını kurarak okuması emrediliyor ki bu da en zorudur. Niçin en zoru? Ben size bir tanım okuyacağım. Ve hani biraz önce dedim ya, bütün insanlığa aslında verilen bir görevdir bu tertil üzere okuma. Bugün herhangi bir kitabı açtığınızda bilim nedir diye bir soru sorduğunuzda bilimi nasıl tanımlıyorlar biliyor musunuz? Bakın şöyle tanımlıyorlar. Ben buradan internete girin. Karşınıza ilk çıkacak tanım budur. Bilim, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki tertilin anlamı. Tekrar okuyorum. Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları, yani bir şeyler oluyor. Siz bunları bağlamalısınız değil mi bir şeye? Bunları birbirine bağlıyor ve buradan yasalara varıyor. Allah-u Teala da Kur'an'ı tertil üzere oku derken, ben sana sürekli ayetler indiriyorum. Bu indirdiğim ayetlerin karşılığını bir bulmaya çalış. Yaşadığın hayatta, kendinde, olaylarda bunların karşılığını bul ve buradan hareketle insanlara çözüm üret diyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'a bu emri ne zaman veriyor? Geceleri. Kimlerle? Kendi başına mı?
O zaman yerine getiriyor.
Evet.
O zaman verilmiyordu, o zaman yerine
getiriyor. O zaman yerine getiriyor. Peki yalnız mı veriyor? Yani şöyle mi diyor Muhammed Aleyhisselam'a? Sen artık bundan sonra nebisin. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Arkanda ben varım. Sen yalnız başına bundan sonra bu işi yürütebilirsin mi diyor. Hayır. Biz Müzzemmil suresinin son ayetinde görüyoruz ki Muhammed Aleyhisselam bunu başkalarıyla birlikte yapıyor. İnsanlarla yapıyor. Yani onunla her akşam bu çalışmayı yapan kişiler ne çalışması yapıyorlar? Tertil çalışması. O ne demek? İnen bütün ayetleri dünyaya uyarlıyor. Kendi hayatına uyarlıyor. Bu ayetlerden çıkarılacak sonuçlar nelerdir? Bu hangi olaylarla örtüşmektedir? Peki bu yapıldığında ne oluyor? Biraz önce okuduğum tanım oluyor. Bilim gerçekleşiyor. Hani bugün söylüyorlar ya, ya efendim bilimin olduğu yerde din olmaz. Ya Kur'an'dan bahsediyorsunuz, ondan sonra işte bir takım ilimden, bilimden, şundan bundan bahsediyorsunuz. Bunlar aşağılık kompleksi içerisinde yapılan şeyler. Yoksa Allah'ın kitabında, Kur'an'da, şunda, bunda bilimle ne alakası var? Bilim ayrı, din ayrı diyorlar ya. Bakın, bilimin tanımını okudum. Ve Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a daha ilk günden itibaren bilim üretmesini emrediyor. Bilim üretmesini.
Tabii, bütün nebilere.
Bütün, tabii hocam siz dediniz, bütün nebilere hikmet vermiştir. Dolayısıyla bakın, bu gece okumaları o kadar önemli bir şey ki, Müslümanlara Allah-u Teala bilim üretme emri veriyor. Hikmet, işte bu, çözüm üretiyorsunuz. Bütün insanlara, sadece size inananlara da değil, bütün insanlara çözüm üretiyorsunuz. İşte bunun Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı tertil kelimesiyledir ve bu daha ilk günden itibaren Muhammed Aleyhisselam'a verilmiş emirdir.
Evet, dersen şu şey, mesela Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken ümmetinden belli kişileri her akşam topluyor. Onunla Fatih Hoca'nın da belirttiği gibi o güne kadar inmiş ayetler üzerinde çalışıyorlar. O güne kadar bir de beklenti meselesini şimdi biraz önce okudu ya Fatih Hoca. Yani diyor ki Allah-u Teala İsra 106. ayette ve Kur'anen faraknahu. Bunu Kur'anlar halinde ayırdı. Kur'an küme demek. Kur'an-ı Kerim içerisinde sayısız kümeler vardır. Kur'an'ın kendisi de büyük kümedir. Kara kelimesinin anlamı cema'a ve damme, yani bir araya getirdi ve birleştirdi. Şimdi orada ilgili ayetler birleştiriliyor ama eğer bir parça eksikse herhangi bir şey yapamazsınız. Ondan dolayı da diyor ki ve Kur'anen faraknahu litakrahu alennasi litakrahu alennasi alamiktin, insanlara onların beklentileri üzerine okuyasın. Şimdi bir ayet inmiş. Allah Allah. Allah-u Teala ne diyor acaba? Mesela buna bir örnek olarak vereyim size. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye gitmişti şeyden sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra. Hac yapmak üzere Mekke'ye gitmişti. Mekkeliler onun önünü kesmişler ve Mekke'ye girmesini engellemişlerdi. Orada Allah-u Teala bir ayet indirdi. Bakara suresinin 196. ayetini indirdi. Dedi ki ve etimmu el hacce vel umrete lillah. Allah için haccı ve umreyi tamamlayın. Tamamlayın ama şimdi bir hac ve umre var. Herkes biliyor. Zaten Adem Aleyhisselam'dan beri var. Ve hepsi de Mekke'de yapılır. Başka herhangi bir yerde öyle Kudüs'te hac diye bir şey asla olmamıştır. Hiçbir zaman olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan beri hac yapma yeri Mekke'dir. Şimdi haccı ve umreyi tamamlayın. O zaman bir eksik var ki, o eksik ne acaba? Ne diyor? İnsanlara لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ, insanlara kıraat edesin. Yani bağı kurarak, işte o da Fatih Hoca'nın anlattığı tertil. Yani bu önceki inen ayette bir bağı kurarak daha sonra gelen ayette bu insanları açıklayasın. Şimdi insanların o ayet indiği günden itibaren bir beklentisi oluşuyor. Ala müksin, beklenti üzerine. Ya bu Allah-u Teala haccı ve umreyi tamamlayın dedi ama eksik ne acaba? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yaparken Bakara suresinin 158 miydi? 157. Neyse bir bak bakalım.
İnne Safa 158.
Evet. 158. ayeti iniyor. Müslümanlar Mekke'de veda haccına gelmiş. 158. ayeti iniyor. Bakın haccı ve umreyi tamamlayın. Orada diyor ki İnne Safa vel Marve min şa'airillah. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Safa tepesi, Merve tepesi. Tamam. Femen haccel beyte bi'temur. Kim bu beytte bu beyte hac için gelir ya da umre için gelirse fela cünahe aleyhi, ona herhangi bir günah yoktur. En yattaf ve bihima, bu ikisini tavaf etmesinde, yani Safa ile Merve arasında sa'y etmesinde bir günah yoktur. Bir günah yoktur meselesini herkes biliyor. Nedir o? Safa ile Merve'yi, işte bir iki tane put var, birisinde bir başka put var, diğerinde başka putlar var. O putlardan dolayı Mekkeliler şey yapıyor, sahi ediyorlarmış, onlara ibadet ediyorlarmış falan. Neyse, Müslümanlar bu şeyi terk etmişler. Sahi terk etmişler, bu puta tapmak içindir. Haram saymışlar falan. Haccı ve umreyi tamamlayın. Şimdi Allah-u Teala bu eksiğin ne olduğunu şeyde veda haccında belirtince Safa ile Merve arasında tavaf etmek günah değildir. Siz bunu günah sayıyorsunuz. Peki günah değildir. Günah öyleyse mi bu? Ama etim mu? Tamamlayın emri. Demek ki haccı da eksik bırakıyorlarmış. Bu öyle bir şey ki Safa ile Merve arasında say. Hem hacda olması gerekiyor hem umrede. İkisinde de eksik bıraktıkları şey. O zaman tamamlayın emri ne yapar? Bunu farz haline getirir. Tamamlayın dediği zaman farz haline gelmiş olur artık. Bu ayet indiği zaman beklenti, herkes beklenti içerisinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki
İnnallâhe ketebe aleykümüs-sâye fes'au.
Allah sa'yı size farz kıldı diyor. Bu ayet orada iniyor. Halbuki Safa Merve şey hac ve umreyi tamamlayın ayeti çok daha önce inmişti ama orada eksiği ne olduğunu bilmiyorlardı. Eksik ortaya çıkınca veda haccında hemen Resulullah millete diyor ki Allah sa'yı size farz kıldı. İşte bu ayette farz kılmış oldu. Tek bir ayette değil, ikinci ayette. Birinci ayet indi, ikinci ayet beklenti hali. Herkes bekliyor. Ha, o zaman mecburen demişlerdir ki ya Resulallah hangi ayetinde, o da mutlaka onu açıklamak zorunda zaten Kur'an-ı Kerim'e göre. Ama bunlar bilinmediği için gerçekten İslam aleminin üzücü hali ne o Safa Merve ile ilgili Bakara 158. ayeti ne de yine Safa ile Merve ile ilgili 196. ayetin o ilgili bölümünü doğru anlayan bir tane kitap bulamazsınız. Bir tane mezhep bulamazsınız. Üzücü bir şeydir. Gerçekten çok ama çok kötü bir haldir. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz onunla ilgili bir makale var. Sitemizde onu okuyabilirsiniz. Şimdi burada bakın üzücü halimizi, unutulması falan dedik ya, şey yapalım bak, mesela şu şeyi okuyalım istersen, bak ben mesela Diyanet'in şeyinden İsra suresinin, bakın şunu lütfen dikkatle dinleyin, bakın Diyanet'in mealinden şey okuyacağım, İsra suresinin 106. ayetini okuduk zaten de, bir de ha az önceki durumu açıklayan bir başka ayet okuyayım size. Ondan sonra ben şey yapayım da, o da suresinin 114. ayeti. Allahü Teala o da diyor ki فَتَعَلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. O hak melik olan Allah pek yücedir. وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ. Kur'an ile hükmetme konusunda acele etme. Yani mesela Safa ile Merve arasında şey, hac ve umreyi tamamlayın emriyle hükmü, kendi kafana göre hüküm verme. مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْلَ اِلَيْكَ وَحْيُهُ. O Kur'an'ın vahyi tamamlanmadan önce, yani o küme tamamlanmadan hüküm verme diyor. Küme tamamlansın, ondan sonra hüküm ver. İşte o bekliyor ve hükmünü veriyor. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي اِلْمَا. Dua et, ya Rabbi bilgimi artır, ya Rabbi bunu, bu olayı açıklayacak ayeti indir diye sürekli bir beklenti halinde ol. Sen de zihnin uyanık olsun, herkesin de. O ayet geldi mi herkese öylesine içine yerleşir ki unutması mümkün değil. Çok iyi bir şekilde kavrar.
Hocam tam bu söylediğiniz şeyle alakalı zaten لِيُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّنْ لَهُ تَرْتِيلَ. Tespit diyor. Yani o kadar güzel ilişkilendiriliyor ki olay, Allah'ın ayetleriyle gittiğin zaman nefsin tespit oluyor. Tamam diyorsun, bu olmalı işte doğrusu. Yani oradaki tespit kelimesi de çok önemli yani. Doğru. Yani tam ayetler örtüştüğünde doğru cevap sizin doğru. İçinizi tatmin ediyor yani.
Çok doğru. Ama hani şeyin bu Kur'an'ı anlama şeyinin tamamen terk edilmiş olması, hikmetin tamamen terk edilmiş olmasına ben az önce okuduğumuz iki ayetin Diyanet mealindeki anlamını okuyayım da lütfen dikkatle okuyun. Bakın istediğiniz tefsirden okuyun, istediğiniz mealden okuyun. Bakın ki buna doğru mana veren birisini bu ama şimdi yeni meallerden belki bunu yapanlar olmuş olabilir. Ama eskilerden asla bulamazsınız. Şimdi okuyacağım bakın. 106. ayete Diyanet şöyle mana vermiş. Şimdi sen sıradan bir vatandaş olarak dinle. Yani bir Fatih Hoca olarak dinleme, tamam mı? Yasak o. Bak diyor ki biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık. Ve onu peyderpey indirdik. Lan ne olacak? Resulullah ne yapacakmış?
Yavaş yavaş dura dura okuyacak. Nefesleneyecek
nasıl yani. Okuyacak? Dura dura okuyor. Nasıl okuyor? Ne manası ne? Ne anladın bundan? Kur'an'ı ayet ayet ayırdık zaten hiç bu manaya gelecek kelime de yok yani burada. Ayet ayet ayırdık diye bir şey yok. Ve Kur'an'ı Kur'anlar halinde ayırdık diyor. Neyse. Peki şimdi bir de şu meali okuyayım bakın. Yani konunun önemini anlatan ayetler olarak az önce okuduk ama ne hale geldiğini görmeniz için. Gerçek hükümdar olan, sen bir vatandaş olarak dinle gene. Sakın Fatih Hoca olarak dinleme. O yasak. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Amin. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ne oldu?
Sonuna kadar bekleyecektim.
Peki Kur'an'ın, bak şimdi lütfen siz de kendiniz düşünün. Bakın. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ne zaman tamamlandı vahyi? Ölümüne birkaç ay kala. O zamana kadar ne yapması lazım?
Ha? Okumayacak.
Okumaması lazım. Ve acele etme. Rabbim ilmimi artır diye. Tamam da ne mana, ne alakası var? Bir alaka kurabiliyor musun? Bak tekrar bak hemen hızlıca okuyayım tekrar. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Burada okuyasın diye diyor. Peki burada ne diyor? Gerçek hükümdar olan Allah sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele et. Buna anlam veremedikleri için nasıl ne diyorlar
evet,
burada?
Orada vahiy geldiğinde Muhammed Aleyhisselam unutmamak için ezbere okumaya çalışıyor. İşte dilini kıpırdatıyor. Bunun üzerine uyarılıyor. Buna gerek yok diyor.
Ya böyle bir aptal insan yeryüzünde olabilir mi? Böyle bir aptal olabilir mi yeryüzünde? Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. Söylerken sen
ne yapıyorsun diyorsunuz?
Ya ben dinlesene derim ya. Ben sana bak Fatih Hoca beni iyi dinle derken sen de Fatih Hoca beni iyi dinleyi tekrarla bakayım. Bak söylüyorum ya. Fatih Hoca beni iyi dinle. Kendi ağzından tekrarla bakayım. Hadi Fatih Hoca beni iyi dinle.
Böyle bir şey olur mu acaba?
Yani Cebrail Aleyhisselam getirip buna vahiy verecek. Çok iyi dinleme anlaması lazımken ya bu ne demek ya? Ya bunu yeryüzünde yapacak bir akılsız adam olur mu?
Sonra bu ayet inene kadar yüzlerce ayet inmiş yani. O öncekiler ne oldu? Madem sıkıntı vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin şeyi korunması, muhafazası Muhammed Aleyhisselam'ın ezber gücüne mi bırakılmış olabilir? Yani böyle bir şey düşünülebilir mi?
Hayır, ezber gücüne bırakın. Böyle bir ezberleme olur mu? Yani anlamı bozdukları için kendilerini o şekilde bir şey yapıyorlar. O da gene kendilerini kurtarmıyor. İyice berbat bir hale geliyorlar. Ve buradan İslam aleminin ne kadar kötü durumda olduğunu lütfen anlayalım. Hatta bunun için de belki şu ayet uygun olur. Yani şu Allah-u Teala'nın Âl-i İmran suresinde bu konuyla alakalı olarak söylediği لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ diyor. Yani kesin ki Allah müminlere iyilik ve ikramda bulunmuştur. 164. ayeti Ali İmran'ın yetlu aleyhim ayatihi bu Resul onları ayetlerini tilavet ediyor. Bağlantılarıyla birlikte okuyor. İşte az önce şey yaptığımız gibi bak önce Safa ile Haccı ve Umre'yi tamamlayın ayetini okudu. Herkes beklenti içerisinde. Acaba ne olacak? O bağlantı geldiği zaman bağlantısını da okuyor. Bak işte Safa ile Merve arasında biz sayı bırakmıştık ya Allah. Biz onu günah sayıyorduk. Allah böyle bir günah yok dedi. Öyle mi ya Resulallah? Demek ki Safa ve Merve arasında sayı etmek farzmış. Hiç de bilmiyordu. Ne zaman söylüyor bunu? Veda haccında. Haclarını tam yapıyorlar. Umrelerini artık tam yapıyorlar. Ne oldu? Tam olarak öğrendi mi buradan? Meseleyi tam olarak kavradı. İşte bu diyor ki ve yuallimuhumu kitabu vel hikme ve yuzekkihim ve yuallimuhumu kitabu vel hikme. Onların bağlı ayetleri okudu, onları geliştirdi. Ne oldu şimdi hacı ve umreyi artık eksik yapmıyorlar. Bir gelişme değil mi hacı ve umre açısından? Artık tamam. Ve yuallimuhumul kitabı vel hikme. Onlara kitap ve hikmeti öğretiyor. İşte bu kitap ve hikmet bu. Yani onun bağlantısını şey yaptın mı çok doğru bir sonuca vardın. İşte bu bir küme oluyor. Bu ikili küme. İkili olarak sayısız kümeler vardır. Her bilim dalıyla ilgili sayısız ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra ne dedi? Ve in kanu min qablu lefi dalalin mubin. Her ne kadar onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içinde olsalar bile ne kitabı hikmeti öğrenmeden önce. Peki şimdi ben sana soruyorum Fatih Hoca. Sen şimdi cevap ver. Bugün İslam alemi bu ayete göre gerçekten tam bir sapıklık içinde değil mi? İşte bak görüyorsunuz tam bir sapıklık içerisinde. Ya hikmet burada felsefeyle tanımladı. Biz burada okuyoruz. Aile ilişkileri tamamen Kur'an dışına çıkarılmış. Uluslar arası ilişkiler tamamen Kur'an'a ters hale getirilmiş. İnsanlar arası ilişkiler tamamen Kur'an'a... Burada İslam diye bir şey yok ki ya. Yani öyle Ramazan'da bir oruç tutmakla ki tamam Allah'a şükür ki bunlar duruyor. Bununla ilgili de yaptıkları yanlışları derslerimizde anlattık. Bir namaz kılmakla orada da bir sürü yanlışlar var. Yani işte bir dış görünüş itibariyle Müslüman ama içeride hiçbir şey yok.
Hocam şu an gelinen noktanın Muhammed Aleyhisselam'a ilk ayetler indirildiğinde o toplumun seviyesinden çok daha geride olduğunun bir delili var aslında.
Ha, oku bakalım.
Şimdi bugün okuduğumuz Müzzemmil suresinin ilk ve son ayetleriyle alakalı. Tefsirlere baktığınızda mesela Kur'an yolu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
en son yayınladığı evet. Değil mi?
Şimdi bakın burada
hem de çok iyi bir ekip tarafından evet. Hazırlanmış.
Son ayet var. Biz biraz sonra ona da değineceğiz. Müzzemmil suresinin son ayetinde. İşte bu o ayet bize gösteriyor ki Medine'de inmiş o ayet. Ayrıca o ayet bize şunu gösteriyor. 12-13 yıl boyunca Muhammed Aleyhisselam bil fiil bir takım kişilerle her gece bu işi yapmış. Kur'an okumasını yapmış. Ve ondan sonra Allah-u Teala tamam zaman kaydı olmaksızın yine yapın. Ama artık Mekke'deki gibi bir zaman kaydı yok diyerek bir genişletme yapıyor. Bakın o ayetle alakalı burada diyor ki.
İstersen sen o ayetleri tekrar okuyalım da o açıklamaları şey yapsın. Bak sen Müzzemmil suresindeki ayetler. Şeyden sen mealden de okuyabilirsin yani şey olarak. Yani
buradakinden... Yani. Son ayeti mi okuyayım, ilk ayeti mi okuyayım?
Yok, bakayım ben şu bizim mealden okuyayım.
Tamam. Yani ben çünkü, de bunun çünkü nasıl tefsir ettiğini yani
nasıl,
okuyayım.
Nasıl şey yapıldığını, çünkü zaman bitiyor.
Evet, 73. sure.
Evet, 73. sure. Sadece mealden okuyayım. Ey içine kapanan kişi, az bir kısmı dışında gece kalk. Nerede ne yapacak? Yatağından kalkacak değil mi? Gecenin yarısı kadar ya da yarısından biraz az. yahut yarısından fazla bir süre kalk da Kur'an'ı tam tertil et. Bağlantılarını güzel kurup yavaş yavaş açıkla. Kime açıklayacak? Şimdi bakın, çünkü sana ağır bir görev yükleyeceğiz diyor. Gece ortamı daha etkili ve o sırada okuma daha kalıcı olur. Gündüzün uzayıp giden işlerin olur. Rabbinin özelliğini aklından çıkarma ve her şeyini ona her şeyinde ona yönel. Rabbinin gücünü, kuvvetini şey yap. O doğunun da batının da sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu kendine vekil et. İnsanların söylediklerine de katlan. Yani sana hakaret edecekler, şu bu olacak. Ve onlardan güzellikle ayrıl. Problem çıkarma diyor. O varlıklı yalancıları bana bırak. Çünkü varlıklıları susturmak mümkün değil. Onlara biraz süre ver. Bizim yanımızda demir halkalar, alevli ateş, yutulması zor yiyecek ve acıklı bir azap vardır. Bunlar yerin ve dağların sarsıldığı, dağların kum yığınına döndüğü günde olacak. Şimdi ben bu son ayete hemen geçiyorum buradan. Şimdi son ayete diyor ki, bu son ayet Medine'de iniyor. İlk ayetler de Mekke'de ilk inen ayetlerden. Şimdi gece kalkıyor. Kur'an ayetleriyle birlikte açıklayacak şekilde okuyor. Kime okuyor bunu? Bak diyor ki, senin ve seninle beraber olanlardan bir kısmının gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini uyanık geçirdiğini Rabbin elbette biliyor. Demek ki her gece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyormuş? Ümmetini alıyormuş. Yani ümmetinden bir kısmını, yani Mekke'de hepsini değil, bir kısmını bir yerde onlara ayetleri, bağlantıları, işte bu ayetin bağlantısı şudur, şu şöyledir, bu böyledir. Böyle kümeleri ortaya koyuyor ve şey yapıyor. Bizim Allah'a şükür Süleymaniye Vakfı'nda bu haftada 7 gün yapılır bu iş. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz şekilde. Ondan sonra gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allah'tır. Şimdi bu tüm dünyaya şey yapıyor. Mesela Mekke'de, Medine'deki gece ile Türkiye'deki ya da kutuplardaki gece aynı uzunlukta olmuyor ya. Yani. Sizin bunu tam başaramayacağınızı bildiği için yüzünüze baktı da işinizi kolaylaştırdı. Yani artık ne oldu? İşler değişti. Mekke'de herkes sizi terk ediyordu, yalnız bırakıyordu, kalkıyordunuz, gece yapabiliyordunuz, ortam müsaitti. Ama şimdi Medine'ye geldiniz, bak burada söylüyorum da, diyor ki, artık Kur'an'ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. Orada her gece yapıyordunuz, şimdi kolayınıza hangi zaman gelirse o zaman okuyun. Gece olabilir, gündüz olabilir. Niye olayınıza geldiği zaman okuyun? O içinizden hastalar olacağını, artık çoğaldınız. Kiminizin Allah'ın lütfundan yararlanmak için yeryüzünü dolaşacağını. Mekke'de bırakmıyor, Mekke'de hep böyle baskı altındaydılar. Kiminizin de Allah yolunda savaşacağını bilir. Öyleyse Kur'an'ı kolayınıza geldiği zaman okuyun. Bu okumak, Kur'an'ı okumak demek, ilgili ayet kümelerini bağlantıyla bir araya getirip ondan hikmete ulaşma çalışması yapmaktır. Yoksa bugün Kur'an okuma dedim, hangi makam, hangi şey, tam bir musiki metni haline getirilmiştir maalesef Kur'an-ı Kerim.
Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı harflerinin hakkını vererek ağır ağır okuduğu rivayet ediyor.
İşte Kur'an okuma bu. Ya bu ne böyle, Allah aşkına böyle şey olur mu ya? Allah öyle mi diyor sana? Neyse bunu bitireyim istersen. Öyleyse Kur'an'ı kolayınıza geldiği zaman okuyun, namazı tam kılın, zekatı verin ve Allah için güzel bir ödünç ayırın. Bugün kendiniz için yaptığınız her hayrı yarın Allah katında daha iyisiyle ve çok daha büyüğüyle bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin, çünkü Allah'ın bağışlaması çok, ikramı boldur. İşte gördünüz mü? Resulullah Mekke'de her gece ümmetinden bir kısmını işte bir yerde topluyor ve ona Kur'an yani ayetler kümesini onlara okuyor. Ne oluyor? Mesela şurada diyelim ki az önce anlattığımız gibi bir ayet var. Henüz açıklayan ayet gelmemiş. Açıklayan ayet geldiği zaman işte bunu açıklayan ayet de geldi. Hadi bakalım diye. Zaten bunu onlar da öğrendikleri zaman gidip tabii ki diğer kardeşlerine anlatıyorlar, başkalarına anlatıyorlar. Kendi işlerinde bırakmıyorlar. Böylece Resulullah tüm ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmiş oluyor. Şimdi sen oradan...
Evet, şimdi hocamın verdiği meali, bakın nasıl bir tefsir yapmış o ayetleri. Diyor ki, ikinci ayette Hazreti Peygamber'e gecenin büyük bir kısmını ibadetle geçirmesi emredilmiş. Bakın ibadetle. Ne oldu? Kur'an okuma olayı bitti. Üçüncü ve dördüncü ayetlerde ibadet süresinin miktarı gecenin yarısı veya daha azı yahut biraz fazlası olarak tayin edilmiş.
İbadet kelimesi var mı orada? Evet. Ya kalk Kur'an oku diyor. Şeyde hiç var mı orada ümmetiyle birlikte diyor mu orada? Dedi mi?
Yok.
Yani gerçekten üzücü kelimesi çok hafif kalıyor. Ve bu Diyanet'in Kur'an yolu tefsiri.
Evet. Evet. 20. ayetle alakalı da diyor ki önceki ayetler yani bu şeye surenin başındaki ayetlerle alakalı gece namazına kalkılması ve bunun belli bir vakit içinde eda edilmesi emredilmişti. Ya orası kesin bilgi yani orada eminiz. İlk ayetler kesin ibadeti söylüyor. Hiç alakası yok.
Hiç alakası yok. En küçük ilgisi yok.
Yani. Uygulamada hem gece...
Niye? Çünkü bunu kapattıkları için hayallerini çalıştırıyorlar. Evet. O ayet yok ortada.
Uygulamada hem gece namaza kalkma hem de istenen vakti tespit etme hususunda zorluk ortaya çıkınca 12-13 yıl bu zorluk dikkate alınmamış demek. Bakın 12-13 yıl sonra zorluk dikkate alınacak şimdi. Yükümlülük hafifletilmiş veya maksadın kesin olarak vakte riayet etmek ve mutlaka kılmak olmadığı emrin teşvik ve tavsiye mahiyetinde olduğu açıklanmıştır. Yani demek ki Muhammed Aleyhisselam'a gecenin büyük bir kısmını teheccüd namazı kılması emredilmiş. Buna göre daha sonra bu sıkıntı oluşturuyor ve ondan sonra kaldırılmış. Tamamen hayal ürünü. Şimdi çok daha faciası var burada. Yani bunun bir adım ötesi olur mu diyeceksiniz. Bir adım ötesi diyor ki hocamın biraz önce okuduğu 20. ayette namaz kılın zekat verin emri vardı. Hatırlıyorsunuz okundu. Şimdi diyor ki müfessirler genellikle burada geçen namazı kılın zekatı verin cümlesindeki namazı 5 vakit namaz, zekatı da farz olan zekat olarak yorumlamışlarsa da surenin tamamının Mekke döneminde inen ilk surelerden olduğunu dikkate alırsak bu yoruma katılmak mümkün değildir. Çünkü 5 vakit namaz ve belirli kurallara bağlanmış haliyle zekat vecibesi yıllar sonra farz kılınmış. Yani şimdi bakar mısınız? Yani şu zihniyete bakın. Ayetteki o namaz kılın, zekat verin emrini siz bizim şu an kıldığımız namaz, verdiğimiz zekatla sakın karıştırmayın diyor. Öyle bir şey yok. Çünkü bu sure diyor Mekki sureydi. Mekke'de namaz, niyaz, zekat nerede diyor. Zannediyor ki namazın, zekatın, şunun bunun insanlık tarihinde Muhammed Aleyhisselam'la başlamış. O da Mekke'de değil de daha sonraki yıllar herhalde Medine'de falan başlamış. Bakar mısınız? Yani zihniyete bakın. Oysa Kur'an-ı Kerim'in onlarca ayetinde Allah bütün topluluklara namazı farz kıldığını, zekatı farz kıldığını söylemiyor mu?
Ya bak Mekke'de inen En'am suresi 72. ayeti gibi bu Mekke'de indiğini kabul etmeye kimse yoktur. Allah ne diyor burada? Namazı tam ve düzgün kılın. Ve Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının diyor. Onun huzuruna toplanacaksınız. Ne oldu peki? Mekke'deyken Resulullah namaz kılarak nereye dönüyordu? Kudüs'e. Zaten bunlarla ilgili bilgiler de çöp bile değildir yani bu kitaplardaki bilgiler. Yani çöpün de bir değeri var hiç olmaz. Yani inanılmaz bir şey İslam aleminin bugünkü durumu. Artık yani bunlar artık ya kendilerini düzeltirler ya da çerçöp olup giderler. Allah'a hesabını da veremezler. Yani bu ulema denen insanların çok dikkat etmesi lazım kendilerine. Peki Allah-u Teala namazı, zekatı ne zaman emretmiş? Yahu kardeşim, siz bu tefsir yapıyorsunuz, meal yapıyorsunuz, şu Beyyine suresini hiç görmediniz mi? Bak burada Diyanet'in mealinden okuyacağım 5. ayeti. Bütün nebilerle ilgili olarak şey yapıyor. Hatta yukarıdan okuyayım. Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sayfeler okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sayfelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kendine kitap verilenler kimdi? Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar tamamı. Ali İmran 81. ayetti. Halbuki onlara, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar hepsine ne emredilmiştir? Dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekat vermeleri emredilmiştir. Adem Aleyhisselam'dan beri emrediliyor. Namazı düzgün sürekli kılmaları ve zekat vermeleri. Ne oldu? Ha işte buyurun. Hiç mi okumadınız bunu ya? Sonra İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi eski temeller üzerine yükseltirken Allah-u Teala onunla İsmail Aleyhisselam'a nasıl bir emir vermişti? En tahhira beyti elit taifine vel akifine vel rükkâsü
sucud demişti.
Bak bu beytimi temiz temiz tutun dedi. İbrahim'e İsmail Aleyhisselam'a kimin için temiz tutacağız ya Rabbi? Tavaf edenlere ve oraya geliyor yani hac ve umre için gelenlere ve akifin orada itikafta bulunanlara ve rükkâ-i sücud rükû ve secde edenlere şey yapacaksın. Bakara 125. ayet. Rükû ve secde eden, rükû ve secde nerede oluyor? Namazda. Zaten İbrahim Aleyhisselam o şeyde ailesini oraya bıraktığı zaman ne dedi? Rabbena liyukimus salah dedi. Evet. Ya Rabbi bunlar namazı tam ve düzgün kılsınlar diye ben buraya şey yerleştiriyorum yani. Şimdi peki ne oluyor? Yani bakın hiç Mekke'ye Mekkelilerin tamamı İbrahim Aleyhisselam'ın soyundanlar. Peki burada Mekke o oğlunu ve eşini oraya bırakmış, namazlarını düzgün kılsınlar, sürekli kılsınlar. Tabii orada zaten eskiden beri ibadet merkezi dünyada. Onu ortaya çıkarınca zaten ilan et diyor. Hacı ilan et, gelirler diyor buraya. Gelsinler değil, herkes gelir. Herkes biliyor hacı da. Nuh tufanında yeri yıkılmış, kaybolmuş. Onun için kimse bilemiyor. İbrahim Aleyhisselam onu yeniden ortaya çıkarınca bunu ilan ediyor ve geliyorlar. Ondan sonra ne oldu? Orada ailesine yetiyor. Ya Rabbi namazı düzgün kılsınlar. Ya siz nasıl bu ayetleri görmüyor musunuz bu kitapta da? Mekkeliler namazı bilmez diyorsunuz. Nasıl bilmez ya? Yahudilerde de 5 vakit namaz var. Hristiyanlarda da var. Bütün tamamında var. Aynı namaz. Ne oluyor? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya siz hem Kur'an'ın tefsirini yapıyorsunuz, hem mealini yapıyorsunuz, hem de Kur'an'da olandan haberiniz yok. Niye? Metodoloji kaybolmuş, hikmet kaybolmuş ve İslam aleminde hikmetten uzak olmanın, hikmeti terk etmenin sıkıntısını hala yaşamaya devam ediyor. Hala paramparça, zaten başka hiçbir şey beklenmez İslam aleminden. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak hikmetin tekrar çok iyi bir şekilde kavranmasını nasip eylesin. Cümlemizi rızasından ayırmasın. Ve doğrulardan, doğru yolda gitmekten en küçük şekilde taviz vermeden yolumuza devam etmemizi nasip eylesin.